Çapraz Sorgun'un bu bölümünde Miraç'la alakalı bazı sorularımız var. Yalnız her soru için 60 saniye süren var. Bazı kesimler Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığını inkar ediyor. Buna sebep olarak da Kur'an-ı Kerim'de geçmediğinden bahsediyorlar. Peki gerçekten neden Kur'an-ı Kerim'de Miraç hadisesi geçmiyor?
Bu soruda öncelikle şöyle bir gariplik var. Miraç meselesi bizim 1400 yıldır İslam alimi olarak kabul ettiğimiz bir şey. Yani bütün Müslümanlar kitlesi olarak buna inanıyor. Şimdi içimizden böyle aklı felsefeyle karışmış bir Müslüman çıkıp bu meseleyi reddedecekse bize tutup da işte Kur'an'dan delil getirin demesi çok mantıklı olmaz. Yani mantık ilmine göre tüm Müslümanlar bunu kabul ettiği için onun bize bunun olmadığına dair Kur'an'dan delil getirmesi lazım. Ve eğer bir delili de yoksa bu iddianın çok bir önemi olmaz. Bu meselenin Kur'an'da geçmesine gelince aslında Kur'an'da geçiyor. Hatta asırlarca birçok tefsir alimi tarafından da beyan edilmiş, izah edilmiş birçok kitaplarda bu meseleler mevcut. Daha çok hadis-i şeriflerde görüyoruz. Ve hadis-i şeriflerde nasıl geçtiğine bakacak olursak da bu mesele bütün Mekke'de yankı uyandırmış. Yani bu olayın şahidi bütün Mekke halkı, Müslümanı, müşriği, herkes bunun içinde dahil. Ve peygamberin zamanında yaşayan 40 sahabinin de direkt diliyle bu meseleyi aktardığına biz şahit oluyoruz. Hatta bu kişilerin kime aktardığı, isimleri, nasıl bir yaşam sürdükleri, aktardıkları kişinin yaşamı, güvenilirliği, hafıza seviyesine kadar hepsi bizim İslami kaynaklarımızda mevcut. Hatta bunlar rical denilen defterlerde kaydediliyor. Yani bu mesele Kur'an'da açıkça geçmiyor diye inkar etmek akıllıca olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam direkt bu meseleyi ağzıyla, diliyle söylediğini biz tarihsel olarak anlıyoruz. Dolayısıyla bu mesele haktır.
İyi de olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay. Bunun gerçekten doğru şekilde aktarıldığını nereden bileceğiz?
Daha demin dediğim gibi bu meseleyi sırf 40'tan fazla sahabe aktarmış günümüze kadar. Yani hadislere baktığımız zaman hani Resulullah'tan çok sonra yazılmıyor. Direkt Resulullah'ın zamanında bunu yazan sahabeler var, kaydeden sahabeler var. Ve çok ciddi, ince bir çalışmayla sahabeden sonraki nesil bunları sahabeden ders alıyor. Ve onlar da bunları doğrulayarak diğer nesile aktarıyorlar. Her nesil bu meseleleri doğrulaya doğrulaya, yani aktaran kişilerin hafızası düzgün mü veya güvenilir bir kişi mi, yalan söyler mi, hayatı nasıl diye bunları da bizzat kaydederek, hatta ezberleyerek, yazılı olarak kaydederek günümüze kadar ulaşmışlar. Günümüzde baktığımız zaman bazı kişiler hadislerin 200 sene sonra yazıldığını söyleyebiliyorlar ama bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazıldığını çok açık delilleri var. Ve bunu sadece bir sahabe değil de birden fazla sahabe söylediği zaman bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela birden fazla ip düşünelim. Bu ipleri eğer biz birleştirirsek bir yerden sonra kopmaz bir halat konumuna gelir, değil mi? İşte her bir sahabeyi de bu iplerden birisi olarak düşünebiliriz. Yani her bir sahabe hadisleri aktardığı zaman ve diğer sahabeler de bunları inkar etmediği zaman o ipler birleşiyor ve bir yerden sonra inkar edilemez, kopmaz bir halat konumuna geliyor. Hatta en güvenilir hadislerden birisi de şu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiş. Kim bilerek benden yalan bir şey haber verirse cehennem ateşinden yerini hazırlasın. En meşhur hadis kaynaklarında bu hadis mevcuttur. Yani kısaca Miraç meselesinin ve hadislerin günümüze kadar sağlam bir şekilde geldiği kesindir.
Miraç hadisesinin sebebi nedir? Yani kalben de bir görüşme yapılabilirdi. Bu kadar uzun bir serüvene neden ihtiyaç duyuldu?
Miraç meselesini şöyle düşünebiliriz. Mesela bir tüm ülkeden sorumlu bir başkumandan düşünelim. Bu başkumandan bir askere görev verecek. Fakat verdiği görev sıradan bir görev değil. Tüm ülkeyi alakadar ediyor ve bütün askeri sistemiyle alakadar bir görev. Bunu yapması için ne yapması lazım? Öncelikle o askeri alacak. En küçük askeri makamdan başlatarak, yani onbaşılıktan başlatıp orgeneralliğe kadar bütün makamlarda dolaştırması ve oradaki bütün sistemleri ona göstermesi lazım. Neden? Çünkü görevi hepsine bakıyor. Bunun için bu asker başlayacak, tüm askeri sistemlerini dolaşacak. Dolaştıktan sonra ne olacak? Komutan onu kendi huzuruna çıkaracak ve görevini ona bildirecek. Ve bu şekilde bütün askeri sistemini herkesten daha iyi bilmesini sağlayacak. Aynı bunun gibi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi sıradan bir vazife değil. Bütün kainatı alakadar ediyor. Bütün kainatı aydınlatacak bir nur getirmiş. Baktığımız zaman en basit bir kum tanesinden galaksilere kadar hiçbir şeyin boş, sanatsız, tesadüfi, rastgele gerçekleşmediğini anlatıyor. Her şeyin bizzat bizzatın iradesiyle, sanatıyla, tedbiriyle gerçekleştiğini anlatıyor. Ve insanlara cennetten, cehennemden, bunun gibi meselelerden bahsediyor. Dolayısıyla Resulullah'ın bunları anlatabilmesi için ve peygamberlerin, önceki bütün peygamberlerin yarım kalan vazifelerini kıyamete kadar yüzlerce yıl devam ettirebilmesi için kimseye verilmeyen bir nimetin ona verilmesi lazım. Bütün kainatı alakadar eden bir vazifede bütün kainatı dolaşması lazım. Cenab-ı Hak bundan dolayı onu bütün kainatta dolaştıracak ve en son huzuruna getirecek ve ona bizzat vahyini verecek ve bu şekilde görev yerine geri gönderecek. İşte böyle yüksek bir vazife ortadayken işte bu kadar yolculuğa gerek var mıydı demek mantıklı olmaz.
Peki Miraç hadisesinin bize faydası nedir?
Hepimizin hayatımızda hayran olduğu kişiler vardır değil mi? Hani bir fırsatımız olsa da o kişiye bir teşekkür edebilsek deriz veya minnettar oluruz. Yani hayatımıza çok büyük bir katkısı olmuştur veya hayatımızı değiştirmiştir veya farklı şeylere vesile olmuştur. Bize ciddi anlamda değer katmıştır. İnsan ne yapmak ister? O kişiyle bir kere olsun görüşmek ister veya teşekkür etmek ister veya en azından şunu der. Ya elimde bir fırsat olsa da hani onun nasıl hoşnut olacağını bilsem, onu nasıl mutlu edeceğimi bilsem diye bunu bir düşünür değil mi? Bunu yapmak ister. İşte Miraç'a baktığımız zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine minnettar olduğumuz Cenab-ı Hak'la görüşmüş. Bizzat Cenab-ı Hak'la görüşmüş ve ondan bize 5 vakit namazı getirmiş. Namaz orada bize farz oluyor. Şimdi namazın içine baktığın zaman birçok ibadeti barındırdığını görüyorsun. Yani secde var, Kur'an okuma var, zikir var. Onun dışında Kabe'ye yöneliyorsun değil mi? Veya gününün 40'ta birini, bir nevi zekatını veriyorsun. Birçok ibadeti içinde barındırıyor. Yani tamamen Cenab-ı Hakk'ı tabiri caizse hoşnut edecek olan ibadet bu. Cenab-ı Hakk'ın nasıl rızasını kazanacağımızı sorduğumuz zaman karşımızda bu 5 vakit namazı görüyoruz. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bize bunu getirmiş. Ve bunun gibi de birçok faydalar var. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Mesela birisinin sana Mars'tan bahsedeceğini düşün. Bu kişinin sana Mars'tan bahsetmesi mi daha çok ilgi çekicidir? Yoksa Mars'a ayak basan birisinin sana Mars'tan bahsetmesi mi daha çok ilgi çekicidir? Baktığımız zaman ayak basan kişinin anlatacağı daha çok merak haberdir değil mi? Hani ilgini daha çok çeker. Aynı bu örnekteki gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ın dava ettiği neredeyse her şeyi bizzat gözüyle görmüş. Cenneti, cehennemi, 7 kat semayı, oralarda neler olduğunu, arşi, kürsüyü ve bunun gibi birçok olayı orada şahit olmuş. Ve bunları bilerek bize anlatıyor. Yani düşünsene Cenab-ı Hak aramızdan birisini seçmiş ve bütün olayları ona göstermiş. Bu şekilde kendinden emin bir tarzda anlatıyor. Dolayısıyla Miraç'ın gerçekleşmesi bizim için elbette faydalıdır.
Miraç'ın bedenen mümkün olmadığını söyleyenler var. Bu konuda ne söylersin?
Kainatı Cenab-ı Hak yarattığı için ve kanunlarını da yine kendisi koyduğu için istediği kulu için istediği kanununu istediği şekilde değiştirebilir. Değiştiremez dersen Allah'a aşağı acizdir demiş olursun. Bu da insanı Müslüman yapamaz. Peygamberin peygamberliğinin kanıtlanabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın ona bu tarz olağanüstü olayları vermesi lazım. Yani düşünsene senle ben o dönemdeyiz ve Resulullah bize peygamberliğini duyuruyor. İnanmamız için ne görmemiz lazım? Allah'ın ona verdiği olağanüstü bir olaya tanıklık etmemiz lazım değil mi? Ancak bu şekilde ona rahatlıkla inanabiliriz. Eğer bir mucize görmezsek inanmak zor. Ayrıca Kur'an'a da bakarsak kafirlerin önde gelenleri inkar ederken genelde hangi lafı kullanıyorlar? Bu bir sihirdir. Sen bize sihir yaptın. Şimdi kafirlerin inkar ederken bu bir sihirdir diyebilmeleri için ne lazım? Olağanüstü bir olayın gerçekleşmesi lazım. Şimdi ben sana sadece desem ki ben işte peygamberim. Sen şunu diyebilir misin? Sen bana sihir yaptın. Demezsin. Elbette bir mucize görmen lazım ki inkar ederken sihir lafını kullanabilirsin. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu mucizeler tasdikleniliyor, bahsediliyor ve hiçbir kafir de tutup biz hiçbir şey sihir demedik, böyle bir şey uydurma, biz böyle bir şey demedik demiyorlar. Dolayısıyla tasdik ediyorlar bu olaylara sihir dediklerini. Yani baktığımız zaman kafirlerin önde gelenleri bile bu mucizeleri görmüşler, kabul etmişler. Sadece iman etmemişler. Biz ona iman etmemize rağmen nasıl böyle bir meselede şüphe getirebiliyoruz veya inkar edebiliyoruz? Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedenine bakarsak da bu meseleyi anlayabiliriz. Yani düşünsene bütün ömrü boyunca, bütün davasında, bütün çektiği meşakkatlerde o bedene hep onun refakatçisi, yoldaşı oluyor. Onunla taşlanıyor, onunla ibadetini yapıyor. Bütün tebliğini insanlara onunla yapıyor. 23 senelik yorgunluğunu, davasını onunla sürdürüyor. Elbette Cenab-ı Hak melekleri rahatlıkla göğe çıkardığı gibi onun o mübarek bedenini de, İslamiyet'e o kadar hizmet etmiş bedenini de bizzat kendi ruhuyla beraber Miraç'a çıkaracak ve kendisiyle görüştürecek. Bunda akıldan uzak görülecek herhangi bir nokta yoktur.
Miraç hadisesi anlatılırken birçok olay anlatılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde bu kadar olayın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir?
Aslında daha deminki verdiğim cevap bunu anlamak için yeterli ama bu meseleyi ayrıyeten inceleyecek olursak şöyle düşünelim. Mesela Risale-i Nur'da bununla alakalı çok güzel bir örnek geçiyor. Çok büyük bir saat düşünelim. Şimdi saatlerin neyi vardır? Dakika, saat, saniye gibi ibareleri vardır değil mi? Şimdi biz de böyle büyük bir saati düşünelim. Hatta bu saatin sadece saniye değil diğer ibrelere de olsun, salise de olsun. Hatta salisenin bir alt tabakası da olsun, onun da bir alt tabakası. Böyle 10. tabakaya kadar gitsin. Şimdi sen bu ibrelerden dakika ibresine binsen ve ben de en alt 10. tabakaya binsem. O ibrede otursam ve bu saat çalışmaya başlasa. Sen bir dakikada sadece bir tur atarken ben o olay içinde binlerce belki tur atmış olacağım, doğru mu? Şimdi sana desem ki ben bir dakika içinde bu saatin etrafında şu kadar tur attım. Sen bana şunu diyebilir misin? Bu kadar kısa sürede bu kadar olay nasıl gerçekleşecek? Diyemezsin. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak zamanı yarattığı için istediği kulu için istediği şekilde kullanabiliyor. Bunda herhangi bir beis yok. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı şeylere verdiği diğer hızlara baktığımız zaman da bunu anlayabiliriz. Mesela ışığa saniyede 300 bin kilometrelik bir hız veriyor, değil mi? Veya dünya gibi ağır bir cisme saatte 107 bin kilometrelik bir hız veriyor. Yani bir dakika içinde farklı farklı alemlerde binlerce olay yaşatabilir ve binlerce dakika yaratabilir. Buna kudret yeter, bunda herhangi bir beis yoktur.
Miraç hadisesinde ilk başta namazın 50 vakit olduğu, daha sonra Miraç esnasında peygamberimizin diğer peygamberlerle istişare sonucunda 5 vakte indirildiği bilgileri var. Haşa, bu Allah ile pazarlık olmaz mı?
Şimdi bu meseleye baktığımız zaman bizim için çıkaracağımız önemli dersler var. Ama birisi hakikati öğrenmek amacıyla değil de tartışma çıkarma amacıyla ya işte ben buna inanmam, böyle bir şey kabul edemem derse İslamiyet o kişiye bazı nurlarını kapatıyor. Öncelikle bu mesele bir pazarlık değil. Yani Cenab-ı Hak her şeyi yarattığı için zaman kavramında geçmişe ve geleceğe bir bakıyor. Dolayısıyla yani namazın 5 vakit olacağını, Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerle görüşeceğini, onlarla konuşacağını, işte Musa Aleyhisselam'ın tavsiye vereceğini zaten biliyor. Dolayısıyla buna pazarlık diyemeyiz. Peki neden bu konuşma gerçekleşiyor? Çünkü bizim burada çıkaracağımız önemli dersler var. 1. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında ne kadar makbul ve ricası Allah için ne kadar önemli bir kul olduğunu anlıyoruz ki namaz onun için 50 vakitten 5 vakite düşürülmüş. Peki bunun bana vereceği ders ne? Eğer ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsam karşımda direkt sarılmam gereken birisi var. Eğer ona uyarsam, onun hal ve hareketlerini takip edersem direkt Allah'ın rızasını kazanabilirim. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kul o. Bütün güzel özellikler onda toplanmış. Onun için namaz 50 vakitten 5 vakite indirilmiş. Mesela bu dersi çıkarıyorum. Hatta bunu bir ayetle de destekleyebiliriz. Ali İmran suresi 31. ayette ne deniliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Yani mealen de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. İkinci çıkaracağımız ders şu. Namaz öyle bir ibadetmiş ki 50 vakit bile olsa insana fazla değilmiş. Ama buna rağmen maalesef 5 vakit bile bazen bize fazla gelebiliyor. Bunun dışında üçüncü alacağımız ders de 5 vakit namaz kılmamıza rağmen o namazın ibadet sevabı 50 vakit namaza denk geliyor. Daha bunlar gibi çıkaracağımız çok ders var ki yüzyıllar boyunca alimler bu meseleyi anlatırken o faydalara, o derslere değinmişler.
Verdiğin cevaplar için teşekkür ederiz. Bir sonraki çapraz sorguda görüşmek üzere. Daha sorularımız bitmedi. Birçok konuda sorular hazırlamaya devam ediyoruz.
Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Biz her zaman hazırız ve her zaman dediğimiz gibi kendimize değil, Kur'an'a güveniyoruz.